Ayrım 33.
Esra engin gönüllü davranmaya çalıştı. Hepimizin başarısı, sizin de az katkınız olmadı. Sahi Antep'teki hazırlıklar nasıl gidiyor? Esra'nın hızlı İngilizcesini anlamak için dikkat kesilmiş diyor hakim. Her şey hazır diye yanıtladı sonunda. Dün küçük bir sorun çıktı. Bent'le Tim'in sayesinde hallettik. Bir saat önce Herr Krenker'le görüştüm. İstanbul'da her şey hazırmış. Yarın sabah geliyorlar. Daha fazla suskun kalamayan Bernd, biz de hazırız diye atıldı. Sonra Esra'ya dönerek ekledi. Birazdan arkadaşları kazı yerine götüreceğim. Gazetecilerden önce görmelerinde yarar var. İyi fikir dedi Esra. Bunu söylerken bile bakışları Joachim'in üzerindeydi. Akşam yemeğine kalırsınız artık. Ne yazık ki akşam otelde olmak zorundayız. Ankara'dan gelecek olan gazeteciler bizi arayabilir. Esra için bundan daha güzel bir haber olamazdı ama ısrar etti. Canım birazcık geç gitseniz ne olur? Bu kadar ısrarı Alaturka bulan Joachim'in gözlerinden bir küçümseme pırıltısı geçti. Teşekkür ederim ama mümkün değil. Üzülerek de olsa kabul etmiş gibi göründü Esra. Fotokopileri düzenlemek için izin istedi. Erkeklerin hepsi ayağa kalktılar. Yarın otelde görüşmek üzere vedalaştılar. Okul binasında Timothy'nin odasının önünden geçerken kapının açık olduğunu fark etti. Yaklaştı, aralık kapıdan içeride gavur Nadide ile torununun oturduğunu görünce geri çekildi. Şimdi onlara takılıp zaman kaybedemezdi. Bilgisayarın bulunduğu dersliğe yöneldi. Teoman'ı bilgisayarın başında bıraktığı gibi oturur buldu. İçeri girer girmez sordu. Kemal'den bir haber var mı? Teoman'ın gözleri ekrana bakmaktan yorulmuştu. Yok dedi gözlerini kırpıştırarak. Ne aradı ne sordu. Sen Rüstem'le konuşabildin mi? Hayır. Esra elindeki dosyaları sıranın üzerine bıraktıktan sonra yeniden cep telefonuna sarıldı. Sonuç aynıydı. Aradığı numaraya ulaşılamıyordu. Telefonu yok muymuş bu açık hava müzesinin diye söylendi Teoman. Yokmuş, varsa bile benim konuştuğum kişi bilmiyor. Gözleri ekrana kaydı, tabletlerle ilgili yazıları gördü. Sen ne yapıyorsun? Tim, tabletlerin arkalarındaki kolofonlarını çevirmiş, yani Patasana tabletlerinin özetini çıkarmış. Onları bilgisayara kaydediyorum. Basın toplantısında gerekebilirmiş. İyi düşünmüş. Tabletlerde anlatılanlar hakkında mutlaka soru gelecektir. Kapıya yöneldi. Ben duş almaya gidiyorum dedi. Bütün vücudum terden yapış yapış oldu. Birkaç adım atmıştı ki durdu, dönüp cep telefonunu Teoman'ın yanına bıraktı. Bu sende kalsın, belki Kemal arar. Kendini soğuk suyun altına bırakan Esra dakikalarca orada kaldı. Sanki alnına çarpan sular beynini kemirip duran düşüncelerle birlikte akıp gidiyor, ruhuna derin bir dinginlik aşılıyordu. Duştan çıktığında üzerinde bir yorgunluk hissetti. Kimseye yakalanmamak için hızlı adımlarla odasına yöneldi. Şanslıydı, odasına gidinceye kadar ne Halaf'la ne de Timothy ile karşılaşmıştı. Yatağına uzanarak bir saat kadar uyudu. Uyandığında yine ter içinde kalmıştı. Kalktı, odasından çıktı. Timothy çardağın altında oturuyordu, Halaf ise akşam yemeği için mutfağın önünde kuru soğan, taze sarımsak soyuyordu. Timothy'ye yöneldi Esra. Merhaba, konukların gitmiş galiba. Merhaba diyerek toparlandı Timothy. Gittiler. Keyfin yok gibi. Ne yazık ki iyi haber veremedim kadıncağıza dedi Timothy. O kadar üzgün görünüyordu ki onu tanımasa ağlamış diyecekti Esra. Nasıl, abisi hakkında bir şeyler öğrenebildin mi? Timothy iç geçirdi. Evet, New York'ta oturan bir öğrencim olduğundan söz etmiştim. Ona mektuptaki adresi bildirerek Dikran Papazyan'ı araştırması için bir e-mail çekmiştim. Dün bana araştırmasının sonuçlarını bildirdi. Bu kadar çabuk mu? Şanslıymışım, öğrencimin boş zamanını yakalamışım. Aynı gün gitmiş adrese. Bina olduğu gibi duruyormuş. Ama adamı tanıyan kimse yokmuş. Yıllardır köşedeki barda çalışan Bill adında bir adam varmış. Bilse bilse o bilir diyerek benim öğrenciyi köşedeki bara yollamışlar. Gerçekten de yaşlı Bill, Dikran Papazyan'ı hemen tanımış. Dikran Papazyan arkadaşıymış. Onu bu mahalleye geldiğinden beri tanıyormuş. Dikran, kız kardeşi Nadia'yı Türkiye'de bıraktıktan sonra annesiyle birlikte önce Halep'e, oradan da Beyrut'a geçmeyi başarmış. Ancak zaten hasta olan annesi Beyrut'ta ölmüş. Bir süre Beyrut'ta kalan Dikran, daha önceden Amerika'ya kaçan akrabalarının ısrarıyla yeni dünyanın yolunu tutmuş. Akrabaları ona ev ve iş bulmuşlar. İşte Bill o günlerden tanıyormuş Dikran'ı. Dikran çok efendi, sessiz bir adammış. Hatta fazla sessiz bir adammış. Ama içince sapıtırmış. Önce ağlar, sonra herkese saldırırmış. Güçlü kuvvetli bir adam olduğundan kolay kolay da zapt edilemezmiş. Bu yüzden Bill ona içki vermemeye başlamış. Çok yakışıklı bir adam olmasına karşın rahatsızlığının farkında olduğundan öteki insanlardan, özellikle de kadınlardan uzak durmaya çalışıyormuş. Ama kadınlar onu rahat bırakmamışlar. Sonunda Nancy Wilkinson adında bir kadın onun aklını çelmiş. Dikran Nancy'nin ısrarlarına dayanamayarak evlenmeye razı olmuş. Evliliklerinin ilk yılında her şey yolundaymış. Bir oğulları olmuş, ikisi de çok mutluymuş. Dikran çocuğa Armenak adını vermiş. Ama çocuk büyürken Dikran'ın korkuları da artmaya başlamış. Gece yarıları kabuslar içinde uyanarak oğlumu öldürecekler diyerek çocuğun yatağına koşuyormuş. Bu korkusu giderek paranoyaya dönüşmüş. Rastladığı herkese bebeği elinden alacaklarını söylüyor, çocuk en küçük bir rahatsızlık geçirse oğlumu zehirledin diye karısını feci şekilde dövüyormuş. Kötü muamele ve dayağı ancak birkaç ay dayanan kadıncağız, kocasının kendini öldüreceğinden korkarak bir gece apar topar evi terk etmiş. Karısının kaçmasından sonra oğluyla baş başa kalan Dikran iyice aklını kaçırmış. Onu muayene eden doktorlar tanıyı koymakta zorlanmamışlar. Paranoyak şizofren ve hemen akıl hastanesine kapatılmış. İşte o günden sonra da Nadide'ye gelen mektupların arkası kesilmiş. 20 yıl önce de adam hastanede ölmüş. Etkilenmiş de Esra. Peki küçük Armena ne olmuş diye sordu. Akrabalarının tüm aramalarına karşın annesi bulunamamış. Zavallı çocuğu orta halli bir Amerikan ailesi evlat edinmiş. Ama Amerika'da bu işler bir tür gizlilik içinde yapıldığından artık onu bulmamız imkansız. Zaten Nadide teyzenin de çocuğu bulmak için çok uğraşacağını sanmıyorum. Nadide teyze abisinin başına gelenleri öğrenince ne yaptı? Ne yapacak? Önce içini çekerek ağladı, sakinleşince de mukadderat diyerek eliyle gökyüzünü gösterdi. O nasıl isterse öyle olur. Senin anlayacağın Anadolu insanının binlerce yıldır kullandığı bir savunma sistemini kullanarak kendini avutmaya çalıştı. Çalıştı ama bu defa din işe yaramadı. Ne İsa, ne Muhammed, ne İncil, ne de Kur'an'ın söyledikleri onu yatıştırabildi. Dikkatle baktım, kara gözlerindeki keder hiç azalmamıştı. Onu böyle görünce salak Timothy dedim. Gerçeği neden anlattın ki? ''Senin ne suçun var?'' dedi Esra. ''Kendine haksızlık etme. Sen kadına yardım ettin.'' ''Yardım ettiğimi sanmıyorum.'' dedi Timothy. Esra onu hiç böyle umutsuz görmemişti. Ona yapılacak en iyi yardım yalan söylemekti. Böylece uzaklarda vefasız da olsa bir abisinin olduğunu düşünerek yaşayacaktı. Ben gerçeği söyleyerek onun umudunu elinden aldım. Çok mu gerekliydi gerçek?'' Yapma Tim, böyle düşünmenin yanlış olduğunu biliyorsun. Eğer gerçek olmazsa hiçbir şey olmaz. Bizi gerçeğe biraz daha yaklaştıracağı için Patasana'nın tabletlerini bulduk diye sevinip duruyoruz. Haklısın ama bunlar boş işler. Esra anlayamamış gibi Timothy'ye baktı. Aslında Timothy'nin olanları fazla önemsemediğini, yaşananlara belli belirsiz bir aldırmazlık duygusuyla baktığını zaman zaman düşündüğü olmuştu Esra'nın. Şimdi bu düşüncesinde haklı olduğunu görüyor, yine de şaşırmaktan kendini alamıyordu. ''Söyler misin Esra'cığım?'' diye sürdürdü sözlerini Amerikalı. Tartışmaktan çok dert yanar gibiydi. ''Patasana tabletleri bize bilmediğimiz hangi gerçeği öğretecek?'' ''Geç hiddetlerin sonu'' diyecek oldu Esra. ''Hayır hayır, daha temel, daha evrensel olan hangi gerçeği öğretecek?'' Esra ne demek istediğini anlayamamıştı. Timothy kendi sorusunu kendi yanıtlamak zorunda kaldı. İnsanoğlunun acımasızlığını değil mi? Patasana tabletleri bu gerçeği anlatıyor. Bu bilmediğimiz bir şey mi? Sesini yükselterek tekrarladı. Söyler misin bu bilmediğimiz bir şey mi? Gözlerini Esra'ya dikmiş ısrarla bakıyordu. Kısa bir süre sustuktan sonra sürdürdü sözlerini. İnsanlık tarihi başlangıcından itibaren bunu anlatıyor zaten. Kimi aptalların insan iyidir, insan güzeldir, insan yücedir diye saçmalamaları bu gerçeği değiştirmez. Sustu, konuşmakta zorlanıyormuş gibi derin derin nefes aldı. Uzun süredir kazılara neden katılmadığımı biliyor musun? Bilmiyorum dercesine boynunu büktü Esra. Şu sözünü ettiğimiz gerçek yüzünden dedi. Vietnam'da yaşadıklarım beni hasta etmişti. Bir klinikte aylarca psikolojik tedavi görmüştüm. Timothy'nin önemsiz bir ayrıntıymış gibi söylediği bu sözler Esra'yı şaşırtmıştı. Demek Amerikalı psikolojik tedavi görmüştü. Eşref'in savaş sendromu yaşadığından söz ederken kendinden emin tavrı demek bu yüzdendi. Aynı duyguyu kendisi de yaşamıştı, bu yüzden yüzbaşıyı anlıyordu. Peki bugüne kadar niye anlatmadı acaba? Kim anlatırdı ki? Ben psikolojik tedavi gördüm demek o kadar kolay değildi. Yine de Timothy gibi kendisiyle barışık bir adamın bunu söylemekten çekinmeyeceğini sanıyordu. İşte söylemişti ya, ama neden sonra? Gerçek adını bilmediğim ama Jerry diye çağırdığım dik kızıl saçlı, iri yapılı bir psikolog vardı diye anlatmayı sürdürdü Timothy. Ötekilerden çok farklıydı. O bana savaşın doğal bir olay olduğunu anlatırdı. Yeryüzünde insan öldüren tek kişi sen değilsin derdi. Senden önce milyonlarca insan başkalarını öldürdü. Yani davranışın normaldi, kendini suçlama. Ben onun telkinleriyle kendime geldim. Bu vahşet duygusunun, bu öldürme güdüsünün yalnızca çağımıza özgü bir hastalık olmadığını ilk ondan öğrendim. Yanımda ölen, kolu bacağı kopan, acıyla inleyen, korkuyla titreyen arkadaşlarımı, yaktığımız köylerdeki kömürleşmiş cesetleri, erkek kadın demeden kurşuna dizdiğimiz Vietcong savaşçılarının çığlıklarını böyle unuttum. Savaştan sonra mesleğime Jerry'nin rehabilite seansları sayesinde dönebildim. Yaşadığım korkunç olayları unutmak için döner dönmez mesleğime dört elle sarıldım. Artık öldürme zamanı sona ermiş, yaratma zamanı başlamıştı. Ben bir bilim adamıydım. İnsanların daha güzel, daha gelişmiş bir gelecek kurmaları için yitik zamanları açığa çıkarmalıydım. Bilinmeyen uygarlıkların bize öğretecekleri çok şey olmalıydı. Bunları öğrenmek için Yale'daki master'dan sonra hiç beklemeden Mezopotamya'ya geldim. Umutla, inançla, kararlılıkla kazdım toprağı. Ama kazdığım her höyük, her tümülüs, her antik kent, her tapınak, her kütüphane, her mezar ne yazık ki bana Jerry'nin söylediklerinden farklı bir şey göstermedi. İnsanoğlu yalnızca çağımızda değil, varoluşundan beri kan dökmekten, ötekine acı çektirmekten zevk alan, iflah olmaz bir zalimdi. Yine de yılmadım, belki tersini gösteren bir tablet, bir yazıt, bir kabartma, bir işaret bulurum diye yeniden toprağa kazdım. Ama zan altındaki babasının suçsuzluğunu ispatlamaya çalışan ama bulduğu her ipucunun, her kanıtın, her tanığın babasının bir canavar olduğunu ispatlamasıyla yıkılan bir dedektif gibi her defasında acı ve utanç içinde kıvrandım. Bu yüzden 5 yıl önce kaçıp buralara geldim. Buradaki görece geri yaşamda yeni dostluklar, beni yaşama bağlayacak basit güzellikler bulmaya çalıştım. Bunu kısmen başardım da. Antep'te, kasabada, köylerde dostlarım oldu. Onlar yaşamlarında cömertçe yer verdiler bana. Nar çiçeğinin kırmızısının ne kadar göz alıcı olduğunu, eriğin tatlı mayhoşluğunu, üzümün lezzetini, bir türkünün ezgisindeki mucizeyi keşfettim. Ama bütün bunların o peşimi bırakmayan gerçekle yan yana yaşandığını da keşfettim. Amerika'daki, Vietnam'daki vahşetin aynısı burada da vardı. Ölümleri duymamak için haberleri dinlememeye, gazeteleri okumamaya başladım. İnsanoğlundan yani kendimden kaçmaya çalıştım. Ama olmadı, kendinden kaçamıyorsun. Kazıda çalışmayı teklif ettiğinde kabul etmeden önceki duraksamam bu yüzdendi. Bir kez daha o lanet olası sonuca ulaşmaktan korkuyordum. Korktuğum da başıma geldi. Yalnızca Patasana'nın tabletlerinde değil, şu yaşlı kadının göçlerle, etnik düşmanlıklarla, din bağnazlıklarıyla zedelenmiş yaşamında da aynı korkunç gerçek dikildi karşıma. Timothy konuşurken Eşref'in anlattığı olayı anımsadı Esra. Artık duymayı kanıksadığımız çatışma haberlerini, kayaların kovuklarında parçalanmış yatan Kürt gençlerinin ölülerini, bayrağa sarılı tabutlarda gözyaşları ve feryatlarla uğurlanan asker cenazeleri bir bir geçtiler gözlerinin önünden. Timothy'yi anlıyordu, onun duygularını paylaşıyor, aynı acıyı yüreğinde hissediyordu. Ama mesleğinde bu kadar iyi olan bir adamın arkeolojiye küsmesine, işinden soğumasına gönlü razı olmuyordu. "Haklısın ama yine de biz görevimizi yapmalıyız," dedi. Sesi yeterince kararlı çıkmamıştı ama sürdürmeye çalıştı. "Hiç değilse insanlara bu gerçeği göstermiş oluruz. Patasana'nın tabletleri gibi binlerce belge bulup çıkarsak yine yararı olmaz Esra'cığım. İnsanoğlu çok aptal bir yaratık." "Peki ne yapacağız o zaman?" diye söylendi Esra. Her zaman ona umut aşılayan, destek veren meslektaşının karamsarlığına sinirlenmeye başlamıştı. İnsanoğlu acımasız diye, doğasında katillik var diye hiçbir şey yapmayacak mıyız? "Kuşkusuz yapacağız," dedi Timothy. Konuşmasını sürdürecekti ki elinde Esra'nın cep telefonuyla Teoman koşarak yanlarına yaklaştı. "Seni arıyorlar," dedi soluk soluğa, "Antep'teki müzeden." Esra heyecanla aldı telefonu. Arayanın Rüstem olduğunu sanıyordu. Sonunda Kemal'den haber alacaktı. Ama umduğu gibi çıkmadı. Arayan sabah konuştuğu sekreter kızdı. Rüstem Bey ile iletişim kurmuş, Esra'nın aradığını bildirmişti. Rüstem Bey de cep telefonunda bir arıza olduğunu, yarın basın toplantısında Esra Hanım'la görüşebileceklerini söylemişti. Hepsi bu kadardı. "Bu hıyar kesinlikle Rüstem'in yanında," dedi Teoman. "Yoksa Rüstem nereden bilecek basın toplantısını, biz haber vermedik ki." Esra'nın yüzü de umutla ışıldamıştı. "Doğru," dedi. "Adama haber vermeyi unuttuk. Basın toplantısını Kemal'den duymuştur. Demek ki yarın sabaha kadar ortalığa çıkmayı düşünmüyor beyefendi. Basın toplantısı filan demeyip canını okuyacağım onun." Timothy karamsarlığını sürdürüyordu. Hiçbir şey söylemeden başını öne eğerek öylece durdu. Konuşmalardan Kemal'le ilgili bir gelişme olduğunu sezinleyen Halaf, soğanı sarımsağa bırakıp yanlarına gelmişti. Onun meraklı bakışlarıyla karşılaşan Esra, "Yeni bir gelişme yok," dedi. "Kendi kendimize tahminde bulunuyoruz." "İnşallah sağ salim çıkıp gelir," diye mırıldandı Halaf. "İnşallah." Halaf'ın hala karşısında dikildiğini gören Esra, "Soracağım bir şey mi var?" dedi. "Benim değil ama senin soracağın bir şey olmalı," dedi. Dudaklarında alıngan bir gülümseyiş belirmişti. "Öyle mi? Ne sormam gerekiyormuş?" "Akşama ne pişirdiğimizi. Her öğlen sorardın." Esra gülmeye başladı. "Allah iyiliğini versin. Ben de önemli bir şey sandım." "Önemsiz olur mu?" diye atıldı Teoman. "Yemekten daha önemli ne var şu dünyada?" "Tamam tamam. Ne yiyormuşuz bu akşam?" "Şiveydiz," dedi Halaf. Esra da Teoman da bu adı ilk kez duyuyorlardı. Birbirlerine baktıktan sonra aynı anda sordular. "O da ne?" "Çok güzel bir yemek." Esra yadırgamıştı, güvensiz gözlerle aşçıya baktı. "Tim'e sorun," dedi Halaf. Yemeğinden kuşku duyulmasına gücenmişti. Nasıl bir yemek olduğunu o iyi bilir. Dalgınlığından sıyrılan Timothy, "Ne?" diye sordu. "Şiveydiz," dedi Halaf. Amerikalı gülümsemeye çalıştı. "Enfes bir yemek," dedi. "Çok farklı, çok değişik." Halaf, "Gördünüz mü?" dercesine baktı. "Bakalım biz beğenecek miyiz?" dedi Esra. "Bu arada yemeği biraz fazla yap, belki yüzbaşı uğrar." Çapkın bir gülümseme yayıldı Teoman'ın geniş yüzüne. "Büyük adamsın Halaf," dedi. "Yemeğini bir yiyen bir daha unutamıyor. Yüzbaşı dün buradaydı, bak bu gece yine geliyor." Esra arkadaşının kendisine laf vurduğunu anlamıştı ama aldırmadı. "Zaten kazıdan sonra bir lokanta açacağım kasabada," dedi mutfağa yönelmeden önce Halaf. "İyi fikir. Adını da Hitit Aşevi koy. İlk müşterinde hazır, Yüzbaşı Eşref." Teoman ileri gitmeye başlamıştı. Bir punduna getirip kulağını çekmeliydi. Akşam yüzbaşının yanında da bu densizliği sürdürmese bari diye düşündü Esra. Teoman densizliğini sürdüremedi çünkü yüzbaşı yemekten bir saat önce telefon edip gelemeyeceğini bildirdi. Önemli gelişmeler vardı. Sesindeki heyecandan da anlaşılıyordu bu. Telefonda anlatamazdı ama şu kadarını söyleyebilirdi ki Hacı Abidi karakola çağırmıştı. Birazdan onunla konuşacaktı. Abidin sorgulanacağına çok sevindi Esra. Gelmeyeceğine çok üzüldüm demesine karşın, aslında yüzbaşının yemeğe katılamayışına da memnun olmuştu. Bunun iki nedeni vardı. İlki, çok sık görüşmeye başlamışlardı. Bu da ekiptekilerin dikkatini çekiyordu. İkincisi ise dünkü Ermeni tartışmasının bu gece yeniden alevlenebileceğinden korkmasıydı. Gerçi Bernd bütün gün konunun kapağını kaldırmamıştı ama ona nasıl güvenebilirdi ki? Halafın tuhaf isimli yemeği gerçekten de nefisti. Yalnızca Obur Teoman değil, yemeklerle arası pek iyi olmayan Elif bile Şiveydiz'in tarifini vermesi için rica etti halafa. Baraklı aşçı da hiç üşenmeden keyifle anlatmaya başladı. Önce parça etleri tencereye koyacaksın, yanlarına nohut da ekledikten sonra pişmeye bırakacaksın. Baş parmağın ikinci boğumu büyüklüğünde kesilen taze soğan ve sarımsakları daha sonra tencereye atacaksın. Başka bir kapta süzülmüş yoğurda bir yumurta kırıp kaynatacak, kaynamış yoğurdu öteki tencereye aktararak karıştıracaksın, pişince de üzerine nane, hasbir ve karabiber dökerek tabaklara koyacaksın. Tarifi can kulağıyla dinleyen Teoman, hasbir de neyin nesi diye sordu. Şu yemeğin üzerindeki kırmızı otlar var ya, işte onlar hasbir. Bedene güç, yemeğe lezzet verir. Çaylar içilirken yapılan hazırlıkları son bir kez gözden geçirdiler. Gazetecilere dağıtılacak Türkçe ve İngilizce metinler hazırdı. Timothy ile Bernd konuşmalarını tamamlamışlardı. Elif fotoğrafları tab etmeye başlamıştı. Teoman tabletlerin özetini bilgisayara yazmış, iki nüsa olarak çıkışlarını almıştı. Eksik yok gibi görünüyordu. Esra içinde tatlı bir dinginlik hissetti. Kemal'in ortadan kaybolmasıyla bir kabus gibi üzerine çöken tedirginlik onu terk etmeye başlamıştı anlaşılan. Arkadaşlarını sevecen gözlerle tek tek süzdü. "O halde bu gece iyi bir uykuyu hak ettik," dedi. Sesi yorgun ama kedersizdi. "Unutmayın, yarın erken kalkılacak." Bu uyarıya karşın kimse yatağa gitmedi. Teoman bulaşıkların yıkanmasına yardım ederek bir süre daha yemekler üzerine çene çaldı. Bernd yarın yapacağı konuşmayı yeniden gözden geçirdi. Sonunu beğenmedi, iki kez düzeltti. Fırat kenarında yürüyüşe çıkan Timothy ile Murat, Azteklerde insan kurban etme geleneği üzerine bir sohbete tutuştular. Elif ise Esra'yı odasına çağırarak yarın giyeceği elbiseyi seçerken yardımcı olmasını istedi.